Ayrım 22.
Yine koştum. İçi kenarları kürk olan kocaman pelerini alarak yukarıya getirdim. Bay Rochester yorulmak bilmiyordu. Senin yapacağın başka bir iş daha var Jane dedi. Gene benim odaya koşacaksın. Ayağında kadife terlik oluşu ne iyi. Bu sırada tüy gibi sessiz bir ulak gerek bana. Tuvalet masamın orta çekmecesini açıp oradaki küçük cam tüple kadihi getireceksin. Ama çabuk. Ben gene koştum. Gene istenilenleri alıp getirdim. Güzel. Şimdi doktor bey izin verirseniz her türlü sorumluluğu üzerime alarak hastaya kendi ilacımdan vereceğim. Bu kalp ilacını bana Roma'da bir İtalyan şarlatan satmıştı. Öyle rastgele kullanılacak bir şey değil ama yerinde zamanında birebirdir. Örneğin şimdi. Jane biraz su lütfen. Kadehi bana uzattı. Ben de yarı yarıya su doldurdum. Tamam. Şimdi de tüpün ağzını ıslat. Islattım. Tüpün içindeki kızıl renkli sıvıdan kadehi 12 damla damlattı. Sonra kadehi Mason'a uzattı. İç bakalım Richard, bu iksir sana birkaç saat için yürek verecek ki bu da sende olmayan bir şey. Ama zararlı bir şey olmasın, tahriş falan etmesin sakın. İç be adam, iç şunu, iç. Mason buyruğa boyun eğdi. Çünkü karşı gelmenin boş olduğu belliydi. Adamcağız artık giyinmişti. Benzi hala kül gibiyse de karnevan içinde değildi artık. Bay Rochester onun ilacı içtikten sonra 3 dakika kadar oturmasına izin verdi. Sonra koluna girdi. Şimdi artık ayağa kalkabileceğine kalıbımı basarım. Bir dene bakalım. Yaralı adam ayağa kalktı. Carter öbür koluna da gir şunun. Kalbini ferah tut Richard. Moralini bozma. Yürü bakayım. Aferin sana. Mason sahiden daha iyiceyim dedi. Ben dedim sana. Şimdi Jane, sen bizim önümüzden şöyle bir arka merdivene doğru seyirt bakayım. Yan sofanın kapısını aç. Avluda bir fayton göreceksin. Belki de avlunun hemen dışında bekliyordur. Çünkü sessiz gelmesini söylemiştim. Bu faytonun sürücüsüne söyle, hazır olsun, geliyoruz. Ha, Jane, ortalıkta birileri varsa merdiven başına gel şöyle bir öksür. Bu arada saat 5'e gelmişti. Güneş doğmak üzereydi. Ama mutfak hala sessiz karanlıktı. Yan sofanın kapısı sürmelenmişti. Elimden geldiği kadar sessizce açtım. Avlu da sessizlik içindeydi ama kapılar ardına kadar açık duruyordu. Kapı önünde de atlarıyla sürücüsüyle hazır bekleyen bir araba vardı. Gidip arabacıya beylerin gelmek üzere olduğunu söyledim. Peki gibilerden başı salladı. Dört bir yanı dikkatle gözden geçirdim, dinledim. Her tarafta sabah saatinin sessiz dinginliği mışıl mışıldı. Hizmetçi bölümünün pencerelerindeki perdeler daha açılmamıştı. Çiçeklerle bembeyaz kesilmiş meyve ağaçlarının avlu duvarından sarkan çelenk çelenk dalları arasında minicik kuşlar yeni yeni cıvıldaşmaya başlıyorlardı. Ahırdan arada bir atların yeri teptikleri duyuluyordu. Başkaca ses de daha yoktu. Şimdi beyler de görünmüştü. Bir koluna Bay Rochester'ın, öbür koluna da doktorun girmiş olduğu Mason oldukça rahat yürür gibiydi. Onların yardımıyla arabaya bindi. Carter da arkasından. Bay Rochester doktora iyi bak hastamıza diye sıkıladı. Tam iyileşinceye kadar evinde alıkoy. Birkaç güne kadar gelir yoklarım onu. Richard nasılsın bakalım? Temiz hava beni canlandırdı sanki. Carter şu pencereyi açık bırak nasıl olsa rüzgar falan yok. Haydi bakalım güle güle Richard. Rochester. Evet ne istiyorsun? Ona iyi bak Rochester. Kimse incitmesin onu sakın. Mason burada hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Elimden geleni yapıyorum ben. Hep yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Bay Rochester böyle diyerek kapıyı kapadı. Araba kalktı. Efendim avlu kapısını kapayıp demirlerken yapacağım ama Tanrı acısa da bu işe bir son verse diye söylendi. Kapıyı kapadıktan sonra dalgın bir tutumla yavaş yavaş meyve bahçesinin duvarındaki bir kapıya doğru yürüdü. Ben de artık işim bitti sanarak eve doğru dönmüştüm ki onun bana seslendiğini duydum. Jane... Kapıyı açıp durmuş beni bekliyordu. Gel birkaç dakika şu tazeliğin tadını çıkaralım dedi. Ev bir zindandan farksız öyle gelmiyor mu sana da? Bana saray gibi geliyor efendim. Gözlerinde hala toyluğun büyüsü var da ondan dedi. Bu büyü gözlerini kamaştırıyor. Yaldızların aslında çirkef, atlas örtülerin de örümcek ağı olduğunu seçemiyorsun. Senin mermer sandığın şeyler adi birer kaya parçası. Cilalı mahın gördüklerin keresteden ibaret. Şimdi girmiş olduğumuz küçük bahçeyi gösterdi. Ama burada her şey sahici, her şey temiz, güzel. İki yanı taflanlı dar bir yola saptı. Yolun bir yanında elma, armut, kiraz ağaçları, öbür yanında da her türlü bahçe çiçekleri vardı. Hatmiler, Hüsnü Yusuflar, papatyalar, hercailer, kadife çiçekleri, çeşitli tatlı kokulu fındalıklarla bir aradaydı. Hepsi de geçirdiğimiz Nisan yağmurlarından, güneşli günlerden sonra bu nefis bahar sabahında taptaze, pırıl pırıl, kıyasıya güzeldiler. Güneş bulut benekli doğu ufkunda yeni doğmuş. Işıkları çiğli, çiçekli meyve dallarının arasından sessiz dingin bahçe yollarına vurmuştu. Jane, bir çiçek alır mısın? Efendim, yarı açılmış bir konca gül kopararak bana uzatmıştı. Teşekkür ederim efendim, dedim. Şu günün doğuşu hoşuna gidiyor mu Jane? Yüksek ışıklı bulutlarıyla şu gökyüzü, şu durgun tatlı hava. Hem de çok hoşuma gidiyor efendim. Çok acayip bir gece geçirdin Jane. Evet efendim. Sapsarı kesildim bu yüzden. Seni Mason'la baş başa bırakıp gittiğim zaman korktun mu? İç odadan biri çıkacak diye korktum. Kilitledim ben orasını. Anahtarı da cebimde. Ben bu evin çobanı olduğuma göre kuzularımdan birini, hem de göz bebeğimi o kurt ininin önünde öylece bırakıp gidemezdim. Yok Jane, güvenlik önlemlerini almıştım. Grace yine burada mı oturacak efendim, diye sordum. Ne yazık ki evet. Ama sen üzme tatlı canını bunun için, çıkar aklından. O burada kaldıkça sizin hayatınız tehlikede sayılır da. Korkma sen, ben kendimi korumasını bilirim. Dün akşam sizi ürküten tehlike de artık geçti mi efendim? Mason buradan gitmedikçe kesinlikle bilemem. Hatta o zaman bile. Ah Jane, benim için yaşamak demek bir yanardağ ağzında durmakla bir. Her an yer yarılıp alevler fışkırabilir. Bay Mason sizin her sözünüzü dinleyen bir insana benziyor efendim. Ona sözünüzün geçtiği besbelli. Size dünyada karşı gelemez, bile bile zarar veremez. Yok, Mason sözümden çıkmaz benim. Bile bile de dünyada zarar vermez. Ama bilmeden, iyi niyetle, günün birinde ağzından kaçırdığı sırasız, yersiz bir sözde beni mutlu olmak fırsatından ömür boyu yoksun bırakabilir. Söyleyin ona, dikkatli davransın. Korkunuzu kendisine açın. Tehlikenin nasıl önlenebileceğini de öğretin. Bay Rochester acı acı güldü. Elimi kavradı birden, sonra gene birdenbire bıraktı. Ah küçük budala, bu senin dediklerini yapabilsem zaten tehlike kalmaz ki. O anda yok olur. Mason'la ilk tanıştığımızdan beri şunu yap dedim mi hemencecik yapar. Ama tek bir sorun var ki o konuda buyruk veremem ona. Richard, bana zarar vermekten kaçın diyemem. Çünkü o bana zarar verebileceğini bilmemelidir. Bu zorunlu. Şaşkına döndüğüm belli. Şimdi daha da şaşalatacağım seni. Sen benim küçük arkadaşımsın değil mi? Size yardımcı olmak, yerinde bulduğum her dileğinizi yerine getirmek benim için bir mutluluk efendim. Tamam, biliyorum zaten. Bana yardım ettiğin, benim işimi kolaylaştırdığın zaman, benim için, benimle birlikte çalıştığın zamanlar senin gözlerinde, yüzünde, hatta yürüyüşünde, duruşunda katıksız bir hoşnutluk buluyorum. Ama bak ne diyorsun ki bu tam senden beklenilen bir söz. Yerinde bulduğum her dileğiniz diyorsun. Çünkü sana doğru bulmadığım bir şey buyursam keklik gibi seyirtmezsin öyle. Hamarat hanımlar gibi yardım etmezsin bana. Gözlerin öyle parlamaz, yanakların pembeleşmez. Şimdi benim dostum olan sen sapsarı kesilerek yavaşça yok efendim olasız bu dersin. Yapamam bu dediğinizi çünkü yanlış bir şey dersin. Duran bir yıldız gibi çakılıp kalırsın yerinde. Kımıldatabilene aşk olsun. Bir şey söyleyeyim mi sana? Senin de beni incitebilme, bana zarar verebilme gücü var elinde. Ama zayıf yönümü sana gösteremiyorum. Çünkü vefalı dost olmakla birlikte tek bir hareketinle beni yıkabileceğinden korkuyorum. Bay Mason'ın sizi yıkma olasılığı benim sizi yıkma olasılığımla birse hiç korkunuz olmasın efendim. Tehlike yok demektir. Umarım böyle olsun. Jane, gel şu köşeye oturalım. Köşe dediği yer duvarın içi sarmaşık kaplı kemerli bir oyuntusuydu. Buraya tahtadan bir sıra konmuştu. Efendim sıraya oturdu, bana da yer bıraktı ama ben geçip karşısında ayakta durmayı yeğledim. Otur dedi. Sırada ikimize de yer var. Yoksa benim yanımda yer almaktan kaçınıyor musun? Buna karşılık gidip hemen onun yanına oturdum. Duralamanın yanlış kaçacağını sezmiştim. Şimdi küçük dostum, güneş çiğ tanelerini içer, bu eski bahçedeki çiçekler birer birer uyanıp açılır, kuşlar mısır tarlalarından yavrularının kahvaltısı için yem toplar, erkenci arılar sabah telaşesine girişirken, sana bir örnek vereceğim. Anlatacağım durumu kendi başına gelmiş sayacaksın. Yalnız önce yüzüme bak, söyle bana rahat mısın? Seni alakoyduğum, benim yanımda kaldığın için tedirgin falan değilsin ya. Yok efendim, çok rahatım. Öyleyse Jane, düşlem gücünü yardıma çağır, kendini iyi terbiye almış bir hanım kız değil de küçüklüğünden beri alabildiğine şımartılmış, aklı gözünde bir delikanlı say. Sonra yabancı bir ülkeye gittiğini, o gurbet evde büyük bir hata işlediğini düşün. Bu hatanın türü, neden işlendiği üzerinde durma. Yalnız yaptığın işin sonuçlarını senin ömrünün sonuna kadar izleyeceğini, hiç yakını bırakmayarak hayatını zindan edeceğini düşün. Bak, suç işlemekten söz etmiyorum ha. Kan dökmek ya da insanı yasalar karşısında hesap vermeye zorlayabilecek bir suç değil benim söylediğim. Hata diyorum yalnızca. Her neyse, bu hatanın sonucu olarak çektiğin sıkıntılara zamanla taş çatlasa dayanamaz oluyorsun. Biraz ferahlayabilmek, rahat bir soluk almak için bir takım yollara başvuruyorsun. Bu yaptığın işler pek sıradan işler değilse de yasa gözünde suç sayılamayacak. Tümüyle yasal işlerdir. Ama hala mutsuzsun çünkü hayatın daha eşiğindeyken umudun sönmüş durumda. Daha öyle olmadan senin güneşin batmış, sana öyle geliyor ki bir daha da hiç doğmayacak. Layık olmadığın, tat bulmadığın bir takım ilişkilerle oyalanıyor. Oradan oraya gezerek sürgünde huzur, eğlencede mutluluk arıyorsun. Ama zekayı körleten, duyguları söndüren, ruhsuz, bedensel eğlenceleri demek istiyorum. Yıllar süren, kendi isteğinle atıldığın bir sürgünden sonra ömrün çürümüş, ruhun çökmüş olarak yurduna, yuvana dönüyorsun. Yepyeni birisiyle tanışıyorsun. Ama nerede, nasıl, boşver. Bu yabancıda 20 yıldır arayıp da bir türlü bulamadığın temiz, aydınlık ruhu buluyorsun. Lekesiz, tortusuz, tertemiz, taptaze, sapsağlam bir ruh. Bu ilişki canına can katıyor, yeniden hayat veriyor sana. Gene çok eskisi gibi daha iyi bir insan olmaya başladığını hissediyorsun. Duyguların saflaşmaya, isteklerin yücelmeye başlıyor. Yaşamaya yeniden başlamak, ömrünün geri kalan yıllarını insanlığa daha yaraşır bir biçimde geçirmek istiyorsun. İşte buna ulaşabilmen için önünde bir engel var. Ne vicdanın ne de aklın kabul etmediği salt geleneksel anlamda bir engel. Bence sen demin anlattığım amacına ulaşabilmek için bu engeli atlayıp geçmekte haklı mısın, değil misin? Vereceğim karşılığı bekleyerek sustu. Ne diyebilirdim ki? O anda bir iyilik perisi gelse de kulağıma doğru işe yarar bir söz fısıldasa. Ne gezer? Yalnızca sarmaşıkların arasındaki rüzgar fısıldıyordu. Ağaç tepelerinde de kuşlar ötüşüyordu ama bu ötüşler ne kadar tatlı olursa olsun bana hiçbir şey söylemiyordu. Efendim sorusunu yineledi. Yersiz yurtsuz dolaşarak bir sürü günahlar işlemiş olan bu adam şimdi pişmanlık getirmiş huzur arıyor. Bu huzura kavuşup yaşama yeniden doğabilmek için de bu iyi, temiz, güler yüzlü yabancıya dört elle sarılmak istiyor. Bu uğurda kendini çevresinin yergilerine açık bırakmakta haklı mı, değil mi? En sonunda efendim dedim. Bir sürgünün huzuru, bir günahkarın tövbe getirmesi hiçbir zaman başka bir insana bağlı olmamalıdır. Çünkü insan denilen şey ölümlüdür. Sonra filozofların bile yanlış düşündüğü, dindarların kötülük yaptığı da görülmüştür. Bir insan ruhunun dirliği için hiçbir zaman başka bir insanoğluna güvenmemelidir. Dünyada hata işleyip acı çekenler doğru yola dönmek için güç, acılarını giderebilmek için şifa arıyorlarsa gözlerini daha yükseklere çevirmelidir. Ama Tanrı'nın bu iş için kullandığı bir araç gerekmez mi Jane? Artık bu bilmeceli konuşmayı bırakalım. Bunca yıldır sefaat, huzursuzluk içinde bedensel zevkler peşinde koşan ben, en sonunda beni iyi edebilecek şifayı bulduğuma inanıyorum. Tanrı bana bir insan kılığında gönderdi bu şifayı. Bu insan da... Sustu. Kuşlar hala ötmekte, yapraklar hafif hafif hışırdamaktaydı. Bay Rochester'ın söyleyeceği adı duyabilmek için onlar da susup duracaklar gibi geldi bana. Susmayışlarına şaştım ama sussalar çok beklemek zorunda kalacaklarmış. Çünkü efendimin sessizliği dakikalarca sürdü. Sonunda lafının sonunu neden getirmiyor diye merak edip başımı kaldırdım. O da heyecanla bana bakıyordu. Küçük dostum dedi. Sesi değişivermişti. Yüzü de baştan başa değişerek yumuşaklığını, ciddiliğini yitirmiş, hoyrat, alaycı bir ifadeye bürünmüştü. Benim Blanche Ingram'a olan düşkünlüğümü görmüşsündür. Onunla evlensen beni gıcır gıcır yepyeni bir insan yapar çıkar mı dersin? Ayağa kalktı, benden karşılık beklemeden yolun sonuna kadar yürüdü. Yeniden yanıma döndüğünde bir şarkı mırıldanmaktaydı. Tam karşımda durarak Jane dedi. Jane, sabahlara kadar nöbet tuttun, solgunsun. Uykusuz bıraktığım için lanet okumuyor musun bana? Lanet okumak mı efendim? Öyleyse ver elini. Ne soğuk parmakların, dün gece daha sıcaktılar. Jane, gerekirse gene nöbet tutar mısın benimle? Ne zaman ihtiyacınız olursa efendim. Örneğin, düğünümden önceki gece, biliyorum, hiç uyku girmeyecek gözüme. O gece benimle sabaha kadar oturup bana can yoldaşı olmaya söz verebilir misin? Sana sabaha kadar Dilber nişanlımı anlatırım, onu artık sen de gördün, tanıyorsun. Evet efendim. Eşsiz bir kız o, öyle değil mi Jane? Evet efendim. Küheylan gibi kız maşallah. Boylu boslu, yapılı, kanlı canlı bir esmer güzeli. Saçları da ne gür. Eski Kartaca kadınlarının da saçları böyleydi herhalde. Vay canına, bak Dent'le Lin kalkmışlar da ahırlara doğru gidiyorlar. Haydi sen şu çit kapısından fidanlığa gideceksin. Ben bir yana gittim, efendim öbür yana. Onun avluya girdiği zaman neşeyle, Mason hepinizden erkenci davrandı bu sabah dediğini duydum. 21. Kimi olayların daha önceden insanın içine doğması ne tuhaf şeydir. Gaipten gelen belirtiler, önseziler gibi şeyler de öyle. Hele bu üçünün bir araya gelişi insanoğlunun henüz çözemediği bir gizdir. Malum oluşlarla ömrümde alay etmemişimdir. Çünkü bu tür son derece garip şeyler benim kendi başıma gelmiştir. İnsan usuna durgunluk veren önsezi olaylarının sahiciliğine inanırım. Gaipten gelen belirtiler de kim bilir, belki doğanın insanoğluna verdiği ipuçlarıdır. Henüz 6 yaşında bir çocukken bir gece Bessie Leva'nın Martha Abbott'a düşümde küçük bir çocuk gördüm dediğini duymuştum. Düşte çocuk görmek sıkıntıya işarettir. İnsanın ya kendisine ya da yakınlarına. Bu sözleri unutur giderdim ama ertesi günkü bir olay onları bir daha silinmemecesine belleğime kazıdı. Ertesi gün Bessie'yi evine küçük kız kardeşinin ölüm döşeğinin başına çağırdılar. Şu son zamanlarda bu olayı, Bessie'nin o sözlerini sık sık ansıyordum. Çünkü bir hafta var ki hemen her gecenin uykusu bana beraberinde bir çocuklu düş getiriyordu. Küçük bir çocuk bazen çimenlikteki papatyaların arasında oynuyor, bazen dere kıyısında elleriyle suları çırpıştırıyordu. Bir gece ağlayan bir çocuk görüyordum, öbür gece gülen bir çocuk. Çocuk bir bana sokuluyor, bir benden kaçıyordu. Ama nasıl olursa olsun, ne olursa olsun, 7 gecedir düşler ülkesine her girişimde bir küçük çocuk beni karşılamaktan geri kalmıyordu. Böyle tek bir düşüncenin, tek bir imgenin garip bir biçimde yinelenişi hiç hoşuma gitmiyordu. Öyle ki yatma zamanı geldiği zaman gene o çocuk bana görünecek diye enikonu ürker oldum. O ay aydınlığı gecede Mason'ın kopardığı çığlık da beni bu hayali çocukla uğraştığım bir düşten uyandırmıştı. Ertesi gün öğleden sonra beni Bayan Fairfax'in odasında birisinin beklediğini söyleyerek aşağı çağırdılar. İndiğimde beni bekleyenin bir erkek olduğunu gördüm. Giyiminden zengin bir yerin uşağı olduğu anlaşılıyordu. Yaz belirtisi olarak baştan başa karalar giymişti, elinde tuttuğu şapkasının çevresine de siyah bir şerit geçirmişti. Adam ben içeri girince ayağa kalkarak, ''Siz beni hatırlamazsınız küçük hanım.'' dedi. ''Robert Levan'ım ben.'' Bundan 8-9 yıl önce siz Gateshead konağındayken ben de Bayan Reed'in arabacısıydım. Hala orada çalışıyorum. Oh Robert, hoş geldin. Nasılsın? Seni hatırlamaz olur muyum hiç? Arada beni Georgiana'nın alt ısrağında gezdirirdin. Ya Bessie'ni alemde bakalım? Bessie'yle evlendin sen değil mi? Evet efendim, teşekkür ederim. Eşim çok iyi. 2 ay kadar önce bana bir bebek daha verdi. 3 çocuğumuz oldu şimdi. Anaları da çocukları da çok iyi hamdolsun. Ya konaktakiler? Onlar da iyidirler ya umarım Robert. Ne yazık ki iyi değiller küçük hanım. Şu sırada büyük bir yaz içindeler hepsi de. Ben Robert'ın sırtındaki siyah elbiseye bakarak inşallah ölen falan yoktur dedim. O da şapkasının çevresindeki siyah şeride bakarak Bay John sizlere ömür dedi. Dün haftasıydı. Londra'daki evinde ölmüş. John mı? Evet. Annesi ne yapıyor peki? Vallahi Miss Eyre, sıradan bir ölüm olmadı bu. Bay John pek başıboş yaşıyordu. Hele şu son 3 yıldır pek garip bir gidiş tutturmuştu. Ölümü de pek acı oldu doğrusu. Onun pek iyi çıkmadığını Bessie söylediydi. İyi çıkmamak da laf mı? Bundan kötü çıkamazdı ki. Sağlığını, servetini de en berbat arkadaşlar, en adi kadınlar arasında harcayıp tüketti. Borca battı, hapse girdi. Annesi 2 kez kefil olup hapisten kurtardı onu. Ama Bay John çıkar çıkmaz gene eski yaşayışına, o serseri arkadaşlarının arasına dönüyordu. Zekası da pek parlak değildi zavallının. Aralarına katıldığı o bıçkınlar onu öyle bir dolandırmışlar ki anlatamam. 3 hafta kadar önce Gelşi de geldi. Hanımefendinin her şeyi onun üstüne yapmasını istiyordu. Hanımefendi yapmadı bunu. Zaten Bay John'ın yüzünden zavallı hanımın geliri pek azalmıştı. Böylece Bay John Londra'ya eli boş döndü derken ölüm haberi geldi. Nasıl öldüğünü Tanrı bilir artık. Kimi diyor ki kendi canına kıymış. Sesimi çıkaramadım. Bu ne kötü haberdi. Robert Levin anlatmasını sürdürdü. Hanımefendinin zaten uzun zamandır sağlık durumu bozuktu. Şişmanlamıştı ama güçsüz, kof bir şişmanlıktı bu. Para kayıpları, büsbütün yoksul kalmak kaygısı onu mahvediyordu. Oğlunun bu biçim ölüm haberi pek beklenmedik bir sırada geldi. Hanımcağıza inme indi. 3 gün konuşmadan yattı. Geçen salı biraz iyiliğe döndü, bir şeyler söylemek ister gibi bir hali vardı. Bessie'ye işaretler yapıp mırıldanıp duruyordu. Bessie onu sizin adınızı söylediğini ancak dün sabah çıkartabildi. Jane'i getir, Jane Eyre'yi getir, onunla konuşmak istiyorum diyormuş. Bessie onun aklının başında olup olmadığından emin değil. Belki hiçbir anlamı yoktu bu sözlerin. Ama gene de Bessie durumu Bayan Eliza ile Bayan Georgiana'ya söylemiş, sizi çağırtmalarını salık vermiş. Küçük hanımlar önce bunun üzerinde durmamışlar ama anneleri öyle huzursuzmuş, Jane, Jane diye öyle durmadan sayıklıyormuş ki sonunda Bessie'nin sözünü tutmuşlar. Ben gençlikten dün ayrıldım. Hazır olabilirseniz yarın sabah erkenden yola çıkalım küçük hanım. Elbet hazır olurum Robert. Yengemin yanına gitmem şart gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor efendim. Bessie de sizin bizi boş çevirmeyeceğinizden emindi zaten. Ama benimle gelebilmek için izin almanız gerekecek değil mi? Evet, hemen gidip yapayım bu işi. Robert Levin'i hizmetçilerin bölümüne götürüp Can'la karısına emanet ettim. Sonra Bay Rochester'ı aramaya çıktım. İlk kattaki salonların hiçbirinde yoktu. Avluda, ahırda, bahçede de bulamadım. Bayan Fairfax'e onu görüp görmediğini sordum. Gördüğünü, galiba Blanche Ingram'la bilardo oynamakta olduğunu söyledi. Ben de hemen bilardo odasına koştum. İçeriden topların tıkırtısı, konuşma sesleri geliyordu. Efendimle Blanche Ingram, Ashton kız kardeşler, kavalyeleri oyuna dalmışlardı. Böyle bir kalabalığın içine girmek yürek isteyen bir şeydi doğrusu ama benim işim de savsaklanmayacak kadar önemliydi. Bilardo odasına girdim. Blanche Ingram'ın yanında duran efendime doğru yürüdüm. Tam o sırada Blanche döndü, kibirli bir tavırla bana baktı. Gözleri bu sefil sürüngen ne arıyor burada diye sorar gibiydi. Ben alçak sesle Bay Rochester dedim. Blanche içinden beni kovmak geliyormuş gibi bir hareket yaptı. O andaki hali hep gözümün önündedir. Pek zarif, pek göz alıcıydı. Gök mavisi ipekliden bir sabah elbisesi vardı sırtında. Saçlarının arasına da ince bir mavi örtü dolamıştı. Oyun başında pek neşeli olan o gururlu yüzünde şimdi sinirli bir can sıkıntısı okunuyordu. Efendime dönerek şu kişi sizi mi çağırıyor diye sordu. Efendim bu kişinin kim olduğunu görmek için döndü. Beni görünce yüzünü tuhaf bir biçimde o garip anlaşılmaz ifadelerinden biriyle buruşturdu. Sopasını elinden attı. Benim peşim sıra dışarı çıktı. Ders odasına girdik. Bay Rochester arkamızdan kapıyı kapayıp sırtını dayayarak "Ey ne var Jane?" diye sordu. "Özür dilerim efendim. Bir iki haftalık bir izin istiyorum." "Ne için? Nereye gideceksin?" "Hasta bir hanımın yanına gideceğim. Beni çağırtmış." "Hasta bir hanım mı? Nerede bu hanım?" Gateshead'de efendim. Nokta nokta ilinde. Ne? Ama 100 kilometrelik yol orası. Bu kadar uzak yoldan insan çağırtan bu hanım kim ola ki? Bayan Reed efendim. Gateshead'li Reed'lerden mi? Oranın muhtarı olan bir Bay Reed vardı. Bu hanım işte o Bay Reed'in hanımı efendim. Peki senin neyin oluyor? Nereden biliyorsun onu? Bay Reed benim dayımdı efendim. Annemin ağabeyi. Bak sen hele. Hiç söylemedin sen bunu bana. Hep kimsesiz olmadan dem vururdun. Bana sahip çıkacak kimsem yoktu onun için efendim. Reed dayım çoktan öldü. Karısı da beni evinden attı. Neden? Yoksuldum. Onun üzerine yük oluyordum da ondan. Sonra beni hiç sevmezdi. Dayının çocukları vardı ama değil mi? Dayı çocukların olmalı senin. Sir George Lynn daha dün gençlikli bir Reed'den söz ediyordu. Londra'nın 0 numara serserilerinden biriymiş, geçenlerde ölmüş. Lord Ingram da gene genç şiitli bir Georgiana Reed tanıyormuş, birkaç mevsim önce Londra'nın en beğenilen kızlarından biriymiş. Sir Lee'nin dediği gibi John Reed ölmüş efendim, kendini mahvettiği gibi ailesini de borca batırmış, kendini öldürdüğü söyleniyormuş. Bu acı haber annesini öyle sarsmış ki kadıncağıza inme inmiş.